Sayfa 432. İndim. Alacakaranlık bastırmıştı. Etrafta kimseler yoktu. Oysa böyle bir yaz gecesinde cıvıl cıvıl olur buralar. Nerede bulunduğumu anlamaya çalışarak birkaç dakika oyalandım. Sokaktan birinin geçmesini bekledim. Yan sokaklardan birinden orta yaşlı bir adam geliyordu. Ona doğru yürüdüm. Buraların yabancısıyım. Son durağa yakın bir yere gidecektim. Bir arkadaşıma. Otobüs yolunu değiştirip burada bıraktı. Kimlere gidecektin? Güldalı'nın oraya dedim. Hüseyingillerin kondusuna. Yüzüme baktı bir garip. Şaşkınlıkla mı, kuşkuyla mı, acıyarak mı anlayamadım. Hüseyingillerin Güldalı öldü. Gavur kız da gitmiş diyorlar. Ne zaman? Güldalı ne zaman öldü? Kız nereye gitmiş? 2-3 gün oldu. Kızın anası, kardeşi falan mısın yoksa? Benziyorsun da. Peri diyen var, cin diyen var. Kimisi de der ki, Hüseyin'in Güldalı'yı ölümü o yatırmış. Ne perisi, ne cini dedim can havliyle. Kızın halısıyım, aramaya geldim. İnanayım mı, inanmayayım mı der gibi tepeden aşağı süzdü beni. İte dolaşmaktansa bükü dolaşmak iyidir. Biraz uzar ama emin gidersin. Önce in bu yokuşu ta dibine kadar, sonra dört yol ağzından sağa sap, ilk sağdan yine yukarı tırman, sor oralarda. Bugünlerde evi bilmeyen yoktur. Hadi git şimdi. Ne işiniz var buralarda? Geldiğinizden beri dirlik düzenlik kalmadı, bozuldu her şey. Cevap vermedim. Neler bozulmuştu kimler geldikten sonra, bunu da tam anlamadım. İnmesi kolaydı da, buğulu kafamla yokuşu tırmanırken, keşke ite dalaşsaydım diye geçirdim içimden. Öyle zor geldi yol. Yokuşun başına varınca çevreyi tanıdım. Etrafta, buralarda alışılmadık bir ıssızlık vardı. Ürperdim. Sıcak bir yaz gecesiydi. Böyle gecelerde buranın insanları evlere sığmaz. Boğaza bakan yamaçtaki çayırlık, çoluk çocuk insan dolar. Eski kilimleri yayıp taze kızartılmış hamurları yaprak sarmalarını, peynir ekmeği, çay termoslarını ve rakı şişelerini alıp yayılırlar çimenlerin üstüne. Kurtarılmış bölgelerin en gözde köşesidir orası. Nefeslendikleri ve İstanbul'un tadına vardıkları tek yer. Ama bu gece bahçeler, avlular, sokaklar ıssızdı. Acele adımlarla tek tük geçenler oluyordu. Sokaklar ve arsalar başıboş köpeklere, çöpleri deşmeye doymayan kedileri kalmıştı. Evlerin pencerelerinde ışık görülüyordu. Ama arabeskten Türkiye, devrimci marşlardan Kürtçe şarkılara, Tarkan'dan İbo'ya, Ahmet Kaya'dan Müslüm Baba'ya ve daha nicelerine her çeşit müziğin birbirine karışarak uğultuya dönüştü sokaklar. Sessizdi. Sadece uzaklardan gelen belli belirsiz bir alevi nefesi, bir de köprünün uğultusu duyuluyordu. Güldalı'nın gece kondusuna doğru yürüdüm. Derin'in arabası her zaman çektiği yerde, karşıdaki arsanın önünde değildi ama içeride ışık yanıyordu, umutlandım. Dış dünyaya bu kadar ilgisiz kaldığım için kızıyordum kendime, suçluluk duyuyordum. Güldalı ölmüş, cenazesi çoktan kaldırılmıştı. Etraftaki sessizliğe, insanların evlerine saklanmalarına, mahallenin ana girişlerini, panzerleri tutmasına falan bakılırsa cenazede olaylar çıkmıştı. Ve bütün bunlardan benim haberim yoktu, ilgilenmemiştim. Ben de herkes gibi kulaklarımı tıkamış, gözlerimi kapamış, üç maymun rezilliğine gömülmüştüm. Derin, Güldalı'nın ölümünü haber vermek için bile aramamıştı beni. Haklıydı. Kendime duyduğum öfke utanca dönüştü. Kapının önünde çardağın altında durdum. Eğer buradaysa dönmüşse ne söyleyecektim Derin'e? Yanı başımdaki ölümlerden, olaylardan haberim olmadığını mı? Bunların beni ilgilendirmediğini mi? Güçsüzlüğümü, kaçaklığımı mı? Yoksa sadece geldim mi diyecektim. Belki geç kaldım ama geldim işte. Geldim demenin sorumluluğunu yüklenip gerçekten gelebilecek miydim bilmiyordum. Ama böyle bir gecede kimin hangi belanın nereden çıkacağı belli olmayan sokakların alışılmadık sessizliğinde orada daha fazla dikilip duramazdım, kapıyı çaldım. Kapıyı Derin'in Umut'u ara sıra bıraktığı genç komşu kadın açtı. Başına beyaz bir örtü örtmüştü. İçeride Güldalı'nın duası var dedi fısıldayarak. Odada başları uzun beyaz tülbentlerle örtülü 10-12 kadın alçak sesle dua okuyordu. Ellerinde Kur'an veya başka bir kitap, yazılı bir metin yoktu. Saçlarının üstüne gevşekçe atıverdikleri beyaz örtüler bellerine kadar uzanıyordu. Kapıya en yakın köşeye ilişmeye çalışırken tanıdık bir yüz gördüm. Yorgun yüzlü, yaşlıca bir kadın bana gülümsedi. Kadının yüzü aydınlık ve güzeldi ama içime kötü bir duygu yayıldı. Kötü duygu kadından değil, çağrıştırdığı başka bir şeyden, beni huzursuz eden bir şeyden kaynaklanıyordu. Birden hatırladım. Kerem Ali'nin annesiydi. Kadını başımı hafifçe öne eğerek selamladım. Derin ortalarda yoktu. Yolda rastladığım adam, gavur kız ortadan kaybolmuş demişti. Doğru muydu yoksa? Derin yoktu ama eşyaları, kitapları, havası vardı odada. Dua bitene kadar olduğum yerde kıpırdamadan kaldım. gül suyu, mevli şekeri ve simit ikram başlayınca, neden simit? Mahallenin yarısı simitçilik yaptığı için mi? Kalkıp Kerem Ali'nin annesinin yanına gittim, öpüştük. O beni öptü daha doğrusu. Sonra elindeki tepsiyle önümüze gelen komşu kadına derini sordum. Gül dalı söndüğünden beri gören olmadı. Bu gece bekliyorduk, daha gelmedi. Belki de buralar karıştığı için bir süre başka yerde kalıyordur. Peki çocuk, Umut'u kime bıraktı? Çocuk kısımlarında. Kayınçosu Cem evine gidiyordu az önce. Orada da bir dernek vardır bu gece. Bir de aşağı evlerde anma var. Gelip de doğru oraya vardıysa bilmem artık galan. Keşkim şu toz duman günlerinde buralarda görünmese dedi Kerem Ali'nin annesi. Evvelki gün cenaze kalkarken her yan cehennem oldu yine. Yıkım günleri gibi oldu tıpkım. Panzerleri yürüttüler cemaatin üstüne. Molotoflar, taşlar, gaz bombası, yanık lastik dumanı. Evlerin içinde duramadık kokudan, dumandan, öğre öğre bir hal oldum. Anacık babacık günü. Kov vermediler millet ölüsünü töresince kaldırsın. Bıraksalar bir iki bağıracaklardı sokaklarda, marş çığıracaklardı. Bırakmadılar. Kimi yaralandı, kimini de götürdüler çocukların. Keşkim gelmese derin kızım şu günlerde buraya. Şimdi sakin her yer. Bu kadar sakin oldu mu tekin değildir buralar. Bir şey kaynıyordur içinden içinden. Bizimkiler de devlette hazırlanıyordur. Kerem Ali mahallede mi kalıyor? Ondan ne haber? Bir terslik yok ya. Kerem'im eve ayda yılda bir uğrar oldu. Yüreğim ağzımda yaşıyorum hep. Bilirsin sen de. Ciğerim yanıyor. Bu dünya kötü dünya. Günler kötü günler. Ağlamaya başladı. Ben bir de aşağıya öteki evlere bakayım dedim. Ölüm evlerine diyecektim. Neyse ki son anda tuttum kendimi. Var git istiyorsan. Onlar başka türlü anarlar gidenleri. Yasları başkadır. Ama ölü aynı ölüdür. Acı da aynı dedi kadın. Evden çıktım. Derini ölüm evlerinde bulmayı umuyordum. Sokaklar tenhaydı. Polis arabaları da görünmüyordu ortalıkta. Daha fazla gerginlik yaratılmak istenmemişti anlaşılan. Öfke, nefret, isyan bile yorulmuş. Bir süre nefeslenmek için durmuştu sanki. Direniş evlerinin önünde de her zamankinden fazla bir kalabalık yoktu. Güldalı'nın öldüğü eve girerken ölümün kokusunu duydum. Çocukken harap bir konağa gitmiştik. Yoksullara oda oda kiraya verilen bir berhaneydi. Babamın büyük halalarından biri 90 yaşında bir zamanlar sahip olduğu konağın rutubetli, karanlık bir odasında ölmüştü. Oraya gittiğimizde henüz öldüğünü bilmiyorduk. İçeriden garip, ağır bir koku geliyordu. Rutubet, kedi sidiği ve kolonya karışımı bir koku. Kapıyı açıp da ölüyü görünce babam hemen dışarı çıkarmıştı beni. Yolda ölümün kokusunu duydum demiştim. Sonra yıllar yıllar sonra oğlumun, sevdiğim adamın ölülerinin başında aynı kokuyu duydum. Şimdi Güldalı'nın öldüğü evde de aynı koku vardı. Belliğimin uzak köşelerinden çıkıp etrafa yayılan ölüm kokusu. Evin ortasında bütün odaların kapılarının açıldığı orta odada toplanmışlardı. Öteki odalar da doluydu. Kadınların çoğu yine beyaz örtülüydü ama alınlarında örtülerini tutan kızıl bantlar vardı. Kimisi yırtılmış, yer yer yanmış, kimisinin sopası kopmuş kızıl pankartlar odanın duvarlarına iliştirilmiş köşelere dayanmıştı. Üzerinde kırmızı üstüne sarı harflerle kahramanlar ölmez, halk yenilmez yazan pankartın önünde çok genç, neredeyse çocuk yaşta bir delikanlı konuşuyordu. Panzerlerin arkasına saklana saklana geliyorlar. Oysa bizim panzerlerimiz yok. Bedenimizle, taşlarımızla, barikatlarımızla karşılarındayız. Barikatları kaç defa yıktılar, yine kurduk. Bu topraklara girmek, ölülerimize el uzatmak kolay değildir. Burada bizim öfkemiz, açlığımız büyürken onların korkusu büyüyor. Barikatın ardında umudumuz var, sınıf kinimiz var. Burası bizim vatanımız. Bu konduları biz ellerimizle yaptık. Burası bizim toprağımız. Güldalı yoldaşımız, kardeşimiz, ablamız halkı için şehit oldu. Ölüm orucu direnişçilerimize bunca zulmün, işkencenin, adaletsizliğin, namussuzluğun, açlığın sunulduğu sofralara oturmak yakışmaz. Onursuz ve tutsak yaşayacağımıza yiğit ve kahraman öleceğiz. Halklar yenilmez, devrimler durmaz. Konuşması ara ara sloganlarla kesiliyordu. Burada yasa tutulan, ağıtlar yakılan Güldalı değildi. Ölmüş genç bir kadın, güzel komşu abla, mahallenin kadını, emmi kızı, Hüseyin'in yavukusu değildi. Gerçek bir ölü yoktu burada. Oyuncuların içlerinde duyarak, inanarak başarıyla oynadıkları etkili, muhteşem bir oyun, klasik bir trajedi vardı. Ölümdeki payı unutmak ve unutturmak için tertiplenen, üzerinde yükseleceği yeni ve genç ölüleri özendirmek için onlara şehit payesi veren din ve devlet törenlerinin bir eşiydi. Onların yasları başkadır ama ölü aynı ölüdür, acı aynı acıdır demişti Kerem Ali'nin annesi. Hayır, yanlış. Ne acı aynıydı ne de ölü. Derinle birlikte ölüm yatağındaki Güldalı'yı görmeye geldiğim gün duyduğum kaçma duygusu o kadar şiddetliydi ki odanın dışına, evin bahçeye açılan kapısına çıktım. Derin burada mı diye sordum gördüğüm ilk alnı kızılbantlı kadına. Yoldaşımızın ölümünden beri yok ortada. Cenazede de yoktu. Korktu kaçtı herhalde. Kimsin sen? Ağzımdaki rakı kokusunu duymuş olmalı ki püf diye geri çekildi. Dost değildi. Tepkiliydi, öfkeliydi. Birkaç saat önce yolda rastladığım adam ne demişti? Gavur karıyı mı soruyorsun? Kadın öldüğünden beri ortadan yok oldu diyorlar. Annesiyim dedim. Daha da kötü bir şeyler söylemesini engellemek için. Omzunu silkti. Kızım buralarda değil. Olsa bilirdik. Sesindeki güvensizlik, uzaklık, sevgisizlik içimi acıttı. Onların yanında olmakla kalmayıp, onlardan biri olmayı, kendini orada bulmayı istemişti derin. Bir meydan okumaydı, karşı kıyıya atlayabilme, ötekilikten kurtulma umuduydu. Yenilmişti. Sokağa çıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum, çaresizdim. Derin'in cep telefonu açılmıyordu. Hep aynı cevap. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Büyük bir boğuntu ve endişe içindeydim. Ortalığı belbeliye vermek istemiyordum. Haber bekliyordum. Eğer başı dertte değilse, hele de böyle karışık günlerde mutlaka bir haber verir. Sonunda dayanamayıp erimi aradım. Sakin çıkmasına gayret ettiğim bir sesle, kaç gündür derine ulaşamıyorum dedim. Telefonu kapalı, belki sizdedir diye düşündüm. Hayır, bize gelmedi. Telefonunu kaybetmiş, öyle dedi. Yeni numara alınca verecekmiş. Peki şimdi nerede? Eve baktım, yok. Oradakiler Güldalı'nın öldüğü gün gittiğini, bir daha da dönmediğini söylüyorlar. Birkaç gün önce aradı. Anadolu yakasında Suadiye demine bir arkadaşında kalacağını, merak etmememizi söyledi. Bir de evvelsi gün evi arayıp Hava Hanım'la konuşmuş. İyiyim, arkadaşlarımla Bodrum'dayım, merak etmeyin. Birkaç gün sonra geleceğim demiş. Bana hiç haber vermedi dedim. Gerçekten de kırılmıştım. Neyse, iyi olsun da mesele yok. Sizi ararsa veya gelirse bana bildir, olur mu? Söyle, beni de bir arasın. Bir şey biliyor da söylemiyor muydu, yoksa umursamıyor muydu, anlayamadım. Kimden yardım alabileceğimi düşünürken, çevreme gitgide daraldığını, gitgide yalnızlaştığımı fark ettim. Dertleşecek kimsem kalmamıştı. Yalnızdım, bir toprağa kök salamayanların, bir yere ait olamayanların yalnızlığıyla yalnızdım. Seçtiğimi, istediğimi sandığım bu yalnızlık, şimdi bıçak gibi saplanıyordu içime, korku veriyordu. Benzer bir dil konuşabileceğim son insanı, derini de kaybetmekten korkuyordum. Soğukkanlılıkla düşünülürse onca gerginlikten sonra kızın birkaç günlüğüne arkadaşlarıyla Bodrum'a gitmesinden daha doğal ne olabilir? 20 küsur yaşında koca bir kadın, çocuk değil ki. Bunu kendi kendimle ne kadar tekrarlarsam tekrarlayayım, sakinleşmeyi başaramıyordum. İçim heyecandan karıncalanarak ani bir kararla Kerem Ali'nin cep numarasını tuşladım. Bir daha, bir daha. Cevap yok, sessizlik. Onun gibilerin aynı telefonu uzun süre kullanmayacağını düşünüp umutsuzlandım. Annesi eve uğramadığını söylemişti. Mahalle derneğinden, örgütten falan da soramazdım. Zaten hoşlanmıyorlardı benden, biliyordum. Onlara göre Teo ajan, Turgut Ersin dönek, ben ise ne diye bilirsiz, kuşkulu bir kadındım. Şehitlerinden birinin anası olmam durumu değiştirmiyor, belki daha da kötüleştiriyordu. Derine ulaşabilecek, ihtiyacı varsa yardım edebilecek kanalım yoktu. Çaresizlikle, biraz da yaz günlerinde nasıl olsa orada değildir hesabıyla profesörün kitaplık ve çalışma mekanı olarak kullandığı Cihangir'deki dairesini aradım. Orada kimsenin olmayacağını o kadar şartlanmıştım ki telefon açılınca şaşırdım. Profesör Mete Ünsalan lütfen. Profesör yurt dışında. İsterseniz not bırakın. Kulağım kötüdür. Sesleri ayırt etmekte güçlük çekerim. Bu yüzden bazen komik, bazen de tatsız işler gelmiştir başıma. Ses tanıdıktı ama kime ait olduğunu çıkaramıyordum. Tekrar ararım dedim. Birkaç saniye adımı sormasını, bir şey söylemesini bekledim ama telefon kapandı. Okulda müzik derslerinde koro dışı bırakılırdım. Sesi ve müzik kulağı olanları hep gıpta etmişimdir. Kötü kulağıma bir kere daha lanet okurken önce bir çağrışım, sonra küçük bir ışık belirdi kafamın içinde. Bir kere daha aynı numarayı tuşladım. Sesi tekrar duymak, emin olmak istiyordum. Uzun uzun çaldırdım. Bu defa telefon açılmadı. Teo'nun kulağı iyidir. Sesimi mutlaka tanımıştır. İskenderiye'ye hiç gitmemiş olabilir mi? Peki bana attığı kart, altında imza yoktu. Belki de başka birini attırmıştır. İskenderiye masalı planın bir parçasıydı belki de. Neyin planı, nasıl bir plan? Saçmalıyorum. Çoluk çocuğun masallarına kanıyorum. Teo'yu tanıdım ben. O bir kapı arıyordu, hepsi bu. Ama telefondaki ses onundu. Neden geldiğini haber vermedi? İskenderiye'den attığı kart, kağıtlar arasında bulduğum, üzerinde çizimler ve bir elektronik posta adresi olan kağıdı, posta kutusundan çıkan pusulayı yazı masasının çekmecesine saklamıştım. Puldaki damgaya ve tarihe bir kere daha bakmak için çekmeceyi açtım. Kart oradaydı. 12 gün önce postaya verilmişti. Diğer iki kağıt çekmecede yoktu. Oysa kartla birlikte aynı yere koyduğumdan emindim. Çekmeceyi iyice araştırdım. Gereksiz bir telaşla çekmecenin içindekileri yere, kilimin üstüne boşalttım. Hayır, yoktu. Belki başka bir yere koymuştum ya da eski faturalarla, boş saatlerle beraber yanlışlıkla atmıştım. Çocukluğumdan beri ne zaman korksam, heyecanlansam midem bulanır. Yine öyle oldu. Evin içi sıcaktı, havasızdı. Sokak kapısını açıp öndeki küçük bahçeye çıktım. Başım öyle bir döndü ki kapının eşiğine çöktüm, gözlerimi kapadım. Eve biri girmiş olsa evi dağıtır, başka şeyler de alır. En azından masanın üstünde duran annemin çok sevdiği büyük gümüş tepsiyi, yatak odamdaki mücevher kutusundaki yine annemden kalmış birkaç parça değerli takıyı, çantamdaki dolarları, antika duvar saatini. Midemin bulantısını bastırmaya çalışarak kapının pervazına tutuna tutuna içeri girdim. Her şey yerli yerindeydi. Saat, takılar, paralar, gümüşler, hepsi. En doğrusu tekrar telefon edip telefona Theo çıkarsa adımı vererek konuşmaya çalışmaktı. Denedim ama telefon açılmadı. Bir daha taciz edercesine denedim, ses yoktu. Telefon defterimde Turgut Ersin'in cep numarasını aradım. Hala aynı numarayı kullanıp kullanmadığından emin değildim. Yine de tuşladım. Telefon açılınca bir an neyi nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Sonra kendimi tanıttım. Lafı dolandırmadan derinin nerede olduğunu sordum. Buluşup konuşmanın daha iyi olacağını söyledi. Yazarla Bebek'teki kahvede buluştuk. Yaz sıcağına rağmen denize açılan terasta değil, içeride kuytu bir köşede oturuyordu. Hatırladığımdan daha yaşlı görünüyordu, belki de kırlaşmış sakalı yüzünden. Beni görünce yerinden doğruldu, özenti olmayan kibar bir tavırla sandalyemi çekerek oturmama yardım etti. Sizi rahatsız etmek istemezdim dedim. Derinle bütün bağlantılarım kesildi, merak ediyorum. Gereksiz bir merak belki ama bir sürü ayrıntı birleşince kuşkuya kapıldım. Böyle günlerde bu kadar habersiz çekip gitmezdi. Amcası Bodrum'da olduğunu söylüyor ama. Haklısınız. Derin Bodrum'da da değil. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Bodrum'da olmadığını nereden biliyorsunuz? Oradaki arkadaşı, tanıdığım birinin kızı, aradım, çok uzun zamandır görmemiş Derin'i. En son ne zaman aramıştı sizi? Ölüm oruçları nedeniyle ara sıra görüşüyordunuz sanırım. Evinde kaldığı kadının öldüğü günün gecesiydi. Ertesi gün haberleşecektik ama aramadı. Başı dertte olabilir mi? Ölümlerden, cenaze sırasındaki olaylardan sonra işler iki taraflı sertleşti galiba. Sustuk. Bakışlarımız karşılaştı. Kerem Ali'ye ulaşmak mümkün değil dedim. Çok üstüne düşsek bulunur ama örgüsel ilişkiler falan var. Bana da size de pek güvenmezler. Ayrıca bir yararı olur mu bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Garip bir şey yaşadım. Ben mi abartıyorum? Siz değerlendirin. Bugün profesörü aradım. Arkadaşınız Mete Ünsalan'ı. Aslında anlamsızdı onu aramam ama garip bir önsezi diyebilirim. Telefona çıkanın Theo olduğunu sanıyorum. Oysa Theo İstanbul'dan ayrılmıştı. Derin anlattığımı bilmem, İskenderiye'ye gitmişti. Hatta bana oradan bir kart attı. Başka yerlere gideceğini, İstanbul'a dönmeyeceğini yazıyordu. Derin'e de veda ettiğini biliyorum. Kulağıma güvenmem ama telefondaki sesin ona ait olduğundan neredeyse eminim. Ben de Theo'nun gittiğini sanıyordum. Galiba döndü. Sanırım gizlice döndü. Öyle olmasa arardı beni. Evet, evet, mutlaka arardı. Sesimi tanıyınca konuşmak istemedi. Bu çok tuhaf. Son zamanlarda fazla unutkan olduğum için kesinlikle eminim diyemiyorum. Ama evde Theo'ya ait iki kağıt parçası bulmuştum. Birinin üstünde bazı yazılar, karalamalar, bir de e-posta adresi vardı. Diğeri posta kutumdan çıktı. İngilizce, üçüncü kişiye ulaşamıyoruz. Şartlar değişti gibi küçük bir nottu. Tekrar baktığımda iki kağıdı da koyduğum yerde bulamadım. Sürekli sakalıyla oynayarak dinliyordu. Koyduğunuz yeri unutmuş ya da yanlışlıkla atmış olabilirsiniz. Benim başıma böyle unutkanlıklar çok gelir de. Anlayamadığım bütün bunlarla Derin arasında nasıl bir bağ kurduğunuz. Derin, Theo hakkındaki kuşkulardan söz etmiş miydi size? Evet, biraz. Örgüt ortamlarının böyle temelsiz kuşkular üretmeye elverişli olduğunu söylemiştim ona. Peki babası, yani Arın hakkında söylenenleri de anlattı mı? Hayır, huzursuzdu, dolaylı sorular soruyordu bazen ama açık açık bir şey söylemedi. Bir noktadan sonra bana da kapandığı bir iç hesaplaşma yaşıyordu babasıyla ilgili. Babanın elleri kanlı demişler. 1990 başlarında Umut'un da öldürüldüğü operasyonların, o sırada sol örgütlere karşı yürütülen imha politikasının mimarlarından birinin Arın Murat olduğunu söylemişler, en azından hissettirmişler. Babasını temize çıkarmaya ya da bedeli ödemeye takmıştı kafasını. Derin'i tanıyorsunuz. Mış gibi yapmaz o. Sonuna kadar gider. Nasıl inanıyorsa öyle davranır, öyle yaşar. Çeşitli senaryolar üretmeden önce Kerem Ali'ye ulaşmayı denemeliyiz. Beni de telaşlandırdınız Zülkü. Ben de merak ediyordum ama sizin kadar değil. Soruşturabileceğim bir yerler var mı bakayım? En kısa zamanda haberleşelim. Telefon numaralarınızı alabilir miyim? Kartvizitim yoktu. Telefon numaralarımı yazmak için çantamda boş bir kağıt parçası ararken parmaklarım iki kağıt parçasına dokundu. Çıkarıp baktım. Kaybolduğunu sandığım Teo'ya ait notlar. Yüzüme utançtan ateş bastı. Turgut Ersin'e belli etmemeye çalışarak kağıtları çantama tıktım. Not defterimden kopardığım bir yaprağa telefon numaralarımı yazıp verdim. Kuşku gerçekten de bulaşıcı, insanın ruh sağlığını bozuyor. Sonraki günlerde dört bir yana haber salmamıza rağmen Kerem Ali aramadı. Derin de ortaya çıkmadı. Amcasının aldırmazlığı, telaşsızlığı sinirime dokunuyordu. Yeğenini pek sever sözde. Hepimizden önce onun telaşlanması gerekmez mi? Bilgisi olup olmadığını sorunca kızın Bodrum'da olduğunu, bir süre daha kalacağını, meraklanacak bir şey olmadığını söylüyordu. Bilip de anlatmadığı ne olabilir? Erim'in bir sürü olaydan, bağlantıdan, ayrıntıdan haberi yoktu. Derin'in bir zamanlar gençken kendisinin de bulaştığı o çevrelerden, hatta benden kaçmış olabileceğini düşünüp memnun da oluyordu belki. Onun ilgisizliğinin aksine bizim merakımız, endişemiz her saat artıyordu. Mete Ünsal'ın Cihangir'deki evini araya araya telefon numarasını eskitmiştim. Sezgilerim, orada bir ipucu bulabileceğimi, Teo'nun sessiz sedasız, belki de gizlice dönmesiyle Derin'in ortadan yok olması arasında bir bağ olduğunu söylüyordu. Kapıcıyı iyi tanırım. Gidip bir bakalım dedi Turgut Ersin. Yazarla Cihangir'deki apartmanın kapısında buluştuk. Son birkaç günün bütün yıpratıcı izleri yüzündeydi. Belli ki uyumamış ya da çok içmişti. Kapıcı yaz sıcağından bunalmış, bodrum katında serin bulduğu gölgelik bir köşede şekerlemeye dalmıştı. Turgut Ersin'in karşısında görünce telaşlandı. Hayırdır abi, hocamdan haber mi var? Hayırdır inşallah. İyi iyi, merak etme. Uzaklarda, Amerika'da. Bana telefon etti, bir kitap lazımmış hocaya. Bu hanım yakında Amerika'ya gidiyor, onunla yollayacağım. Sende anahtar varmış, öyle dedi. Neden beni aramadı ki hocam? Sesinde belli belirsiz bir güvensizlik hissettim. Sahibine çok bağlı bekçi köpeklerinin dost kişileri havlarken ki utangaç güvensizlikleri, ne olur ne olmazcı kuşkuları. Hocanın aradığı kitap yabancı dil, Rumca. Onun için benim bulmamı istedi. Sen o dili biliyor musun abi? Helal olsun valla. Keşke o Rum buradayken arasaydı, size de zahmet olmazdı. Allah Allah. Ne diyor, ondan istemedi ki? O da Amerika'ya gidecekti, burada işlerini bitirir bitirmez. Teo mu diye sordum. Burada mıydı o? Ha, Teo Bey. 3 gün öncesine kadar buradaydı. 3 gündür yok ortada. Anahtar falan da bırakmadı. Herhalde geri dönecek ki haber vermedi. O adam hep öyle bir gelir bir kaybolur. Önemli biriymiş. Hocam, arkadaşıma göz kulak ol. İşlerine iyi bak. Ben yokken de gelip burada çalışabilir. Rahat etsin demişti. 3 gün önce ekmek bıraktım en son. O günden sonra görmedim. Teo gizlenmediğini, kapıcıyla görüştüğüne göre hala araştırmasının peşinde demek. Bana haber vermemesini de anlamak mümkün. Aramızda geçenlerden sonra yeniden buluşmanın duygusal yüküne katlamak istememiş olabilir. Belki daha yeni gelmiştir, acil işler peşindedir, işi bitince arayacaktır belki. O da benim sesimi tanımamıştır, kendimi tanıtmadım ki. Anahtarı al da gidip bakalım şu kitaba, sen de gel bizimle. Asansör her zamanki gibi bozuktu. Eski Cihangir apartmanının dar ve loş merdivenlerini tırmanırken göğsümde kötü bir ağrı, sol kolumda karıncalanma hissettim. Nefeslenmek için durdum. Üzüntü, sıkıntı dediğin dilde durduğu gibi durmaz. Ama yüreğinden, ama kafasından, bir yerinden patlak verir insanın. Kerim Ali'nin annesi böyle demişti ilk tanıştığımız gün. Kapıcı önden çıkıp zili çaldı. Evdeyse adama ayıp olur, bir bekleyelim hele. Turgut Ersin'le göz göze gelmemeye gayret ederek bir süre bekledik. Kapıcı elindeki anahtarla kapıyı açmaya çalışırken söyleniyordu. Hocam aldırmaz. Kale kilit falan yaptırmadı kapıya. Ben nasıl açıyorsam başkaları da açar. Birkaç kere söyledim. Aldırma. Burada hırsızın tamah edeceği bir şey yok. Kitaplar var. Onlar da hırsızın işine yaramaz dedi. Benden günah gitti artık. İçeri girer girmez antrede kapının yanındaki eski ahşap portmantoya asılı yazlık ceketi, ayakkabının önüne bırakılmış tabanları ipten sandaletleri tanıdım. Salona girdik, dağınık değildi. Balkonun kapısını da açık bırakmış Rum giderken dedi kapıcı. Tamam, burası yüksek ama belli mi olur? Kötü niyetliysen balkondan balkona tırmanırsın maymun gibi. Üstelik herkes yazlıkta, alt katların çoğu boş. En son o karlı kış gününde seyrettiğim muhteşem manzara şimdi pırıl pırıl gün ışığında uzanıyordu önümüzde. Sultanahmet'ten Ayasofya'ya, Süleymaniye'ye, oradan denize, limana, uzaktaki adalara, Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne kadar turizm kataloglarına, broşürlere kapak olan klasik İstanbul fotoğrafı. Çalışma odasına gidelim de şu kitaba bakalım dedi yazar. Kapıcının bizi yalnız bırakmaya niyeti yoktu. Bu zamanda belli mi olur kimin ne yapacağı? Turgut Ersin'in ardından dört duvarı tavana kadar kitaplarla dolu çalışma odasına seyirttim. Kapıcı da arkamdan. Evet. Sekreter tipi antika çalışma masasının üzerinde kitaplar, fotokopiler, bir takım kağıtlar vardı. Daha yakından bakmak için sayfaları masanın üzerine yayıldım. Bir el yazmasına çekilmiş çiçek tezipli, renkli fotokopiler, yıkık bir kale duvarının önünde çiçek açmış erguvan ağaçlarının fotoğrafları, evde bulduğum çizimlerin benzeri krokiler, planlar ve okuyamasam da dizelerin belli bir düzende alt alta gelişinden şiir olduğunu çıkardığım veya dosya kağıdı üzerinde tükenmez kalemle yazılmış herhalde eski Yunanca bir metin, altında Türkçe bir not. Günahın Kapısı, Aramice versiyon, Küfe, Irak, İslami yorum, 9. yüzyıl çeviri hareketi döneminde Mısır'dan getirilen Yunanca metinler. Tesipli sayfalardan birinin üstüne iliştirilmiş küçük sarı kağıdı sonra gördüm. Bir mail adresi ve Theo'nun her zaman kullandığı mavi mürekkepli parker dolma kalemiyle yazılmış İngilizce bir not. Ödeme 29 Haziran. Kapıcı Turgut Ersin'in yanında arkası bana dönük duruyordu. Şiire benzer notu, mail adresi yazılı küçük sarı kağıdı, renkli fotokopilerin en göz alıcı olanını çabucak çantama soktum. Yerini iyi tarif etmiş, elimle koymuş gibi buldum. Mete Hoca'nın istediği kitabı sağ ol, dedi yazar kapıcıya. Telefon ettiğimde selamlarını ileteceğim hocaya. Ha, bu arada misafir dönecek olursa mutlaka beni aramasını söyle. Hoca ondan da bazı şeyler getirmesini ister belki. Masanın üstünden boş bir kağıt parçası alıp kendi telefon numaralarını yazdı, kapıcıya uzattı. Bir su alayım mutfaktan. Hava pek sıcak. Susadım dedi. Siz de ister miydiniz? Evet. Ben de geleyim mutfağa. Bu sıcakta susuyor insan. Buzdolabı dolu değildi. Peynir, salata malzemesi, bir şişe açılmış beyaz şarap, üzüm, şeftali, Theo'nun pek sevdiği, dünyanın başka yerinde bu lezzette olanını bulamazsın dediği bir kase haşlanmış kabuklu karides vardı. Şurahiden buz gibi su doldurdum bardaklarımızı. Görünüşe bakılırsa hocanın arkadaşa geri dönmek üzere gitmiş dedi yazar. Kapıcının ağzını arayarak. Bana bir şey demedi. 3 gündür de dönmedi. İşim bu. Kapılar açık mı kalmış, sağlam mı değil, denetlerim. Hatta bazen dinlerim bile. Hadi bir gün fark etmedim diyelim. Ertesi gün anlardım geldiğini. Üstelik adam saklanmıyor ya, bakkala falan göndermek için çağırırdı beni. Birden durup ikimizin yüzüne baktı ayrı ayrı. Bilip de söylemediğiniz bir şey varsa, aman beyim, ben sorumlu olurum sonra. Şimdi etrafa bakınca bana da garip geldi bu iş. Sanki evden kısa bir müddet için çıkmış da bir daha dönememiş gibi. Acele bir yere gitmesi gerekti herhalde dedim. Söylediğime kendim de inanmayarak. Eşyaları burada olduğuna göre dönecektir. Döner dönmez Turgut Bey'i arasın, ihmal etmesin. İnsan merak ediyor ne olsa. Yabancı biri zaten. Hocadan başka arkadaşı da yoktur buralarda. Geldi gelmedi haber verin mutlaka. İnşallah bir kaza falan olmamıştır. Yavurdu mavurdu ama iyi herifti. Bahşişi de boldu. Gelince haber veririm. Başka arayan olursa onu da haber veririm. Bir yamukluk varsa bu işte ben sorumlu olurum. Başımı ağrıtırlar. Şahitsiniz işte. Birlikte girdik eve. Seninle alakası yok bu işin dedi yazar. Yaz sıcağı hepimizin başına vurdu galiba. Neler kuruyoruz durduğumuz yerde. Adamın işi çıkmış işte. Ola ki araştırmaları konusunda bir ipucu buldu. Ne araştırıyormuş abi? Eski, çok eski bir sur kapısının peşindeymiş. Bu kapının yerini bulmak istiyordu. Fesübhanallah, gavur aklı işte. Bana sorarsan hazine peşindedir. Altın maltın arıyordur. Eski kapıyı kim ne yapsın? Burnuma kötü kokular geliyor abi. Arkamda durun ha, bir yamukluk olursa. Hazine peşindeyse onun da peşinde birileri vardır. Kendimizi sıcağı yansıtan asfalt ve yokuş yola vurduk. Karşımıza çıkan ilk küçük kafeye girdik. Bu semtteki pahalı küçük kafe barlardan biri. Bildiğimiz makarnanın ya da sıradan bir şarabın, gazetelerin yaşam sayfalarında semt komşusu eş dost yazarların kaleminden olağanüstü lezzetler olarak yaldızlandığı ünlü müdavimleri olan mekanlardan. Öndeki kaldırımdan kazanılmış avuç içi kadar yere birkaç masa, masaların üstüne küçük toprak saksıda sarı kadife çiçekleri konmuştu. Cılız bir asma çardağı güneşi kısmen süzüyordu. Bu saatte ve bu mevsimde kafede bizden başka kimse yoktu. Ünlülere meraklı işletmeci hanım Turgut Ersin'i tanıdı. Kaç gündür yazılarınızdan yoksun bıraktınız bizi, özlüyoruz dedi cilveli bir sesle. Bir süre yazmayacağım. Uzun bir tatile çıkıyorum dedi yazar lafı kesmek için. Kadın başımızdan gidince çantamdakileri çıkarıp masanın üstüne koydum. Ne kadar göz alıcı bir tesip bu dedi hayranlıkla. Aslında ne kadar güzeldir kim bilir. Teo anlıyordu bu işlerden. Bir servet yatırmaktan da çekinmiyordu. Evde bulduğum küçük nottaki adrese benziyor dedim sarı küçük kağıdı göstererek. Notu gözüne iyice yaklaştırarak inceledi. Tuhaf bir adres. İman 24, cinsmas.com. İman bir ad olabilir mi sizce? Daha önce neden hatırlamadığıma şaştım. Evet tabii. Hem de birkaç kez anlatmıştı. Onu çok etkileyen, büyülü, gizemli bir ortamdan söz etmişti. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. İskenderiye'deki antikacı ya da sahaf. El Rakkas'taki iman. Yukarı Mısır'dan gelmiş Nübili, heykel gibi bir siyahi demişti. Üstündeki ödeme 29 Haziran notu ile birleştirirsek, Teo'nun kendisine eski Bizans eserleri, el yazmaları falan bulan imana o gün bir ödeme yapacağını çıkarabiliriz. Bunda da anormal bir şey yok. Ama kapıcının da söylediği gibi evden o gün birkaç saatine çıkıp bir daha ortalarda görünmemesinde anormal bir şey var. Eğer imanla veya onun adamıyla buluşacağını varsayarsak tarihi biliyoruz ama nerede? Randevu neredeydi bunu bilmiyoruz. Evden kaybolan o kağıttaki krokide, Halis surları ile Kara surlarının birleştiği nokta daire içine alınmıştı. Tekbur Sarayı, Ayvansaray bölgesi. Bir dakika, bir dakika durun. Sadece bir rastlantı belki. Şu mail adresinden çağrışım yaptım. Anemaz. Bir keresinde Kariye'den Ayvansaray'a doğru sur içinden yürürken Teo, Anemaz dinden dinlen kalıntıyı gezdirmişti bana, efsaneleri anlatmıştı. Haliç'e doğru inen surların üzerinde en yüksek yerdeki en yüksek burcun oralar. Tekfur Sarayı denilen yerin biraz aşağısında. Hem çöplük hem de muhteşem bir yer. Pek çok senaryo üretmek mümkün. Örneğin imandan aldığı yeni belgeler için birini ödeme yapacaktı. Eğer varsayımınız doğruysa. Animas'taki randevu bununla ilgiliydi. Bu işlerin gizli kapaklı olması doğal. El yazmaları da eski eser kaçakçılığına girer. Ya da biri Teo'ya kapının surların o bölümünde Animas zindanının yakınında olduğuna ilişkin bir ipucu verecekti. Ya da sizin posta kutunuzdan çıkan koşullar değişti, acele temasa geçin pusulası ve ödeme 29 Haziran notu bambaşka bir konuyla başka bir alışverişle ilgiliydi. Olabilir. Mesela ailesinin Türkiye'den ayrılırken alelacele sattığı Beylerbeyi'ndeki köşkü yeniden almak istiyordu. Komisyoncu sahipleriyle bir türlü anlaşamıyordu. Bu da olabilir tabii. Ya da Teo gerçekten ajandı, iş üzerindeyken başına bir şey geldi. Hepsi olabilir ama bu senaryoların hiçbiri derinin ortadan kaybolmasını açıklayamıyor. İnsan bir kez kuşkuya kapılmaya görsün. En sıradan, en güdeyik olaylar bile karanlık görünmeye başlar. Kafam büsbütün karıştı, endişem de arttı dedim. Sezgilerim bana Teo'nun ya da derinin ya da ikisinin birden başlarının dertte olduğunu söylüyor. Bence yapılacak en doğru iş 3 gündür kayıp olduğunu, elimizdeki ipuçlarıyla birlikte hemen polise, karakola, nereye ise oraya bildirmek. Eğer işin derinle de ilgisi varsa bu yoldan ona da ulaşabiliriz belki. Evet, galiba öyle yapmak lazım. Bir avukata da danışayım. Yarın da haber çıkmazsa kapıcı ile birlikte savcılığa başvururuz. Bu arada şu şiire benzeyen Yunanca metninde hemen birini okutmalı. Bunu ben halledebilirim. Eski dillerdekilerle Yunan filolojisindeki akademisyenler biraz işe yarasınlar bakalım. Teo, bir şiirin peşine takılmıştı dedim. Belki de sırrı yine bir şiirde gizlidir, kim bilir. Karakola savcılığa gitmeye gerek kalmadı. Gece kaygılardan ve sıcaktan uyku tutmamış, tuhaf kabuslar gördüğüm kısa anlar dışında hiç uyuyamamıştım. Güneş doğarken kalktım yataktan. Kendime bir kahve koydum, biraz ferahlamak için verandaya çıktım. Şu günlerde küçük evin havası fena basıyordu üstüme. Burada çocukluğumun izinde huzur bulacağımı sanırken her şey yine karma karışıktı, yine diken üstündeydim. Bir kuşku, huzursuzluk, çaresizlik yumağıydım. Hanım elinin günün ilk ışıklarına saldığı baygın kokunun, arı kuşlarının ve serçelerin cıvıltısının, yiyecek bir şeyler koparma umuduyla bacaklarıma sürtünen sarman sokak kedisinin, sabahın serinliğinin bile çözemediği bir yumak. Başlayan günü nasıl geçireceğimi, iç sıkıntımı nasıl yeneceğimi düşünürken telefon çaldı, Turgut Ersin'di. Kusura bakmayın, çok erken arıyorum. 2 dakika önce Mete'nin kapıcısı telefon etti. Emniyetten gelmişler, şimdi oradalarmış, bizi de bekliyorlar. Saniyenin kaçta birinde düşünür insan? Bir an mı, yoksa zamanla ölçülemeyecek bir düşünce boyutu mu? Ölen kim sorusu, Cihangir'deki eve geldilerse derin olamaz cevabı, o zaman Teo düşüncesi, kısacık bir an, kendimden utandıran bir gevşeme. Çok şükür, derin değil.